Ayrım 110, sayfa 437, 2. İnönü Muharebesi. Fakat Yunanlılar 1. İnönü Muharebesi'nin kendi aleyhlerine verdiği neticeyi unutamıyorlardı. Bursa yönüne ricattan sonra geniş ikmal hareketlerine giriştiler. Yeni kuvvetler getirdiler. Nihayet 27 Mart 1921'de İnegöl cephesinde tam temas ve taarruz haline geçtiler. Ön hatlarımız geriye, asli mevzilere çekildiler. Muharebe 30 Mart'a kadar 3 gün sürdü. Zaman zaman süngü hücumlarına, boğazlaşmalara kadar varan ileri geri hareketler içinde çok buhranlı anlar yaşandı. Zaman zaman cephe çok hassas durumlara düştü. Arada bütün ihtiyatlar kullanıldı. Garp cephesi karargahı gene İnönü'deydi. Fakat öyle bir vaziyete girildi ve düşman baskısı öyle arttı ki İsmet Bey İnönü istasyonundaki karargahını Eskişehir istikametinde Çukurhisar'a nakletmek zorunda kaldı. İsmet Bey'in bunu haber veren "Düşman Kandilli istikametine ilerliyor, karargahımı Çukurhisar'a naklediyorum." telgrafından sonra birkaç saat cepheden haberlerin kesilmesi Ankara'da Mustafa Kemal'i, Genelkurmay'ı çok heyecan ve endişeyi düşürmüştü. Bilhassa sağ kanatta düşman baskısı ağırdı. Bu kanatta düşman Savcıbey batısındaki Kanlı Sırt'ı işgal ettiği zaman süngü savaşları korkunç bir boğazlaşma halini aldı. Bu sırtlar birkaç defa elden ele geçti. Yunanlılar bu cephede en az iki tümenle hücum ediyorlardı. Kocaeli cephesi kumandanı Halit, 1. Tümen kumandanı Kemalettin Sami Beylerle 6. Tümen kumandanı Yusuf İzzet Paşa bu savaşlarda üstün kahramanlık gösterdiler. Düşmanın sağ kanadı bu kadar saldırışı, orduyu kuzey yanından vurarak dağlara atmak ve Eskişehir yolunu tıkayarak mahvetmek hedefini güdüyordu. Bu sırada düşman sol kanatta da Tarasut Tepe denilen önemli bir noktayla yine sağ kanatta Üç Şehitler Tepesi'ni aldı. Fakat sonra bu noktadan derhal çıkarıldı. 3 gün aralıksız devam eden muharebe 30 Mart'ta öğleden sonra son şiddetine ulaştı. Bir aralık sol cenah sarsıldı. Düşman gerilere sarkma hareketine girişti. Fakat Türk kuvvetleri de son güçleriyle uğraşıyorlardı. Nihayet bu arada arkadan bazı yeni kuvvetler yetiştiler. Ankara'dan meclisin muhafız taburu bile cepheye sevk edildi. Neticede düşmanın her iki kanattan çevirme teşebbüsleri başarısız kaldı. Hem genel sarsıntı başladı. 31 Mart'ta düşman son bir taarruz tecrübesine girişti. Son neferine kadar cepheye sürdü. Fakat bu taarruzda netice vermedikten başka Türk kuvvetleri o gün bazı karşı taarruzlara geçtiler. Gerçi son Türk neferi de cepheye sürülmüştü. Ama 31 Mart günü öğleden sonra bir piyade ve bir süvari alayı cepheye yetiştiler. Derhal savaşa girdiler. 7-8 günden beri devam eden mücadele son haddine varmıştı. Fakat aynı gün ve öğleden sonra üstünlük artık Türk kuvvetlerine geçmişti. Bunun üzerine Türk kuvvetleri bütün cephede genel bir taarruza geçtiler. O gün akşama doğru Yunan cephesindeki sarsıntı son haddine varmış ve ricat başlamıştı. Bu suretle de 2. İnönü Muharebesi gene düşmanın yenilgisiyle bitmiştir. Dipnot, Yunan ordusu 2. İnönü Muharebeleri başlarken Bursa ve Uşak cephelerinde iki gruba ayrılmıştı. Bursa cephesinde 3 tümenli 3. kol ordularıyla bir kısım süvari kuvvetleri, Uşak cephesinde de 4 tümenleri vardı. Türk kuvvetleri İznik Gölü, Aksu, Keşiş Dağı hattı ile bunlara dayanak olmak üzere Yenişehir İnegöl hattında bulunuyordu. 1. 2. 3. 61. tümenler İnönü mevzilerinde, parantez içinde Savcıbey, Metristepe, Çiftlik, Akpınar hattındaydılar. Kocaeli havalisi ile Lefke, Geyve bölgesinde gene bir tümenlik kadar kuvvet vardı. 1 Nisan 1921 sabahı Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın Metristepe'den Genelkurmay Başkanı Vekili Fevzi Paşa'ya yazdığı telgraf, harp meydanının o andaki halini tasvir etmektedir. Metristepe'den 1 Nisan 1921, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyasetine, sabah 9.30'da Metristepe'den görülen vaziyet. Gündüz Bey şimalinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel olan düşman müfrezesi, sağ cenah grubunun taarruzuyla gayrimuntazam çekiliyor. Kıtalarımız yakından takip ediyor. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını muzaffer silahlarımıza terk etmiştir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Mustafa Kemal bu telgrafa şu karşılığı verdi. Ankara 1 Nisan 1921. İnönü Muharebe Meydanı'nda Metristepe'de Garp Cephesi Kumandanı ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi İsmet Paşa'ya. Bütün tarihi alemde sizin İnönü Meydan Muharebelerinde deruhte ettiğiniz kadar ağır bir vazife deruhte etmiş kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı, dahiyane idareniz altında şerefle vazifelerini gören kumanda ve silah arkadaşlarınızın kalp ve hamiyetini büyük emniyetle istinad ediyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak noktalarına kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın hırsı istilası, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu. Namınızı tarihin mefahir kitabesine kaydeden ve bütün millete hakkınızda ebedi minnet ve şükrana sevk eden büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size binlerce düşman ölüleriyle dolu bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar, milletimiz ve kendiniz için yükseliş şaşalarıyla dolu bir istikbal ufkuna da nazır ve hakim olduğunu söylemek isterim. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. İsmet Paşa'nın bu telgrafa karşılığı da güzel ve manalıdır. Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini. Zulüm ve istibdat dünyasının en zalimane hücumlarına karşı yalnız ve şaşkın kalan milletimizin maddi ve manevi bütün kabiliyet ve kuvvetlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete getiren Büyük Millet Meclisi'nin reisi Mustafa Kemal Paşa. Kahraman askerlerimiz, zabitlerimiz ve askerlerimizle avcı hatlarında omuz omuza vuruşan fırka ve kolordu kumandanları namına takdirat ve tebrikatınıza kemali fahriyle arz-ı şükran eylerim. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Mustafa Kemal'in milletin makus talihi yenildi dediği ve İsmet Paşa'ya daha sonra İnönü adını verdiren zafer budur. İnönü muharebeleri, milli mücadelede muntazam ordunun ilk savaşı ve ilk zaferi olmuştur. İnönü'den düşman gene eski mevzilerine çekildi. Türk süvarileri gene İnegöl'e girdiler. Fakat düşman bu sefer de Güney Cephesinden taarruza geçmişti. Kuzeyde taarruzlarından yenilgiyle çıkan düşman Güney Cephesine saldırıyordu. Güneyden önemli Türk kuvvetleri kuzeye kaydırılmıştı. Yunanlılar bu durumdan faydalandılar. Uşak'tan ilerleyen Yunanlılar ilk hızla Afyon'a kadar geldiler. Afyon Yunanlılar tarafından işgal edildi. Güney istikametinde de Çay-Bolvadin hattına kadar ilerlediler. Yunanlılar Ege mıntıkasını artık arkalarında bırakmışlardı. Hatta Ege bölgesi ve Orta Yayla arasındaki geçiş bölgesini dahi aşarak Afyon-Çay hattından fiilen Orta Yayla'ya girmişlerdi. Yunanların bu kadar açılabilecekleri tahmin edilmiyordu. Gerçi Türk ordusuna henüz kurulmuş denilemezdi. İnönü muharebelerindeki başarılara rağmen eldeki tümenler zayıf kadrolar halindeydiler. Bütün cepheyi örtecek kadar yeterli değildiler. Ama gene de Afyon üzerindeki Yunan başarısına rağmen asli kuvvet yenilmemiş kaldı. Afyon'un kaybı üzerine bu defa kuzeyden güneye kaydırılan kuvvetle Yunanlıların 7 Nisan 1921'de ileri hareketleri durduruldu. Bu arada Yunanlılarla 8 Nisan 1921'de Aslıhanlar Muharebesi yapıldı. Yunanlar bazı çarpışmalar sonunda Afyon'u boşaltmak zorunda kaldılar. Dumlupınar mevzilerine çekilmeye mecbur bırakıldılar. Bu durum şunu gösteriyordu. Yunanlılar işgal ettikleri hatlarda duramayacaklardır. Türk kuvvetlerini imha etmek ve bunun içinde ihtimal daha çok ilerleri yürümek istidadındadırlar. O halde harp uzun sürecektir. Gerçi onların bu kadar derinliğine ve genişliğine yayılış ve açılışları er geç aleyhlerine bir netice verecektir. Tesirli bir dış yardım ve askeri destek bulamadığı takdirde küçük Yunanistan'ın tek başına bu ağır külfetin altında ezilmesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Ama ne var ki Yunanlıların bu ilerleyişleri ve yayılışları Anadolu'da halk efkarı ve bilhassa Büyük Millet Meclisi üstünde maneviyat kırıklığı ve Anadolu'da maddi tahribat yaratacaktır. Hulasa muharebeler o 1921 başından itibaren artık bir nefes ve mukavemet harbi haline almıştı. Artık yapılacak iş bir an önce ordu kadrolarını doldurarak yeni ve uzun sürecek mücadelelere hazırlanmaktı. Daha doğrusu orduyu yeniden kurmaktı.